Ayrım 30, şeffaf Stephen King, sayfa 244. Butch Dugan özür dilerim diyerek kapıyı kapattı. Cebinden bir mendil çıkarıp ağzını silmeye başladı. Nedense kendimi tutamadım, şimdi daha iyiyim. Eve başını salladı. Bunu size açıklamayacağım, zamanımız yok. Ama bir şeyi dinlemenizi istiyorum. Neyi? Eve cipin radyosunu açtı. Sesler öylesine berraktı ki bir şarkı çalmaya başladı. Dugan tanrım diye haykırdı. Ta Wheeling'i alıyor nasıl? İhtiyar radyoyu kapattı. Şimdi kafamı dinlemenizi istiyorum. Canavar müthiş bir şaşkınlıkla Eve'e baktı. Alice Harikalar Diyarı'nda bile bu kadar çılgınca sahneler yoktu. Tanrı aşkına neden söz ediyorsunuz siz? Benimle tartışmayın, söylediğimi yapın. Eve başını iyice çevirdi, kafasının arkasını işaret ederek başımda iki çelik plaka var diye açıkladı, savaş hatırası. Arkadaki daha büyük, saçsız yeri görüyor musunuz? Evet ama zamanımız az. Şimdi kulağınızı o yara izine yaklaştırıp dinleyin. Dugan istenileni yaptı ve kendini rüyadaymış gibi hissetti. İhtiyarın kafasının arkasından müzik sesi geliyordu. Ses hafif ve tizdi ama yine de duyulabiliyordu. Frank Sinatra New York New York'u söylüyordu. Butch Dugan kıkır kıkır gülmeye başladı önce, sonra kahkahalar attı, ellerini karnına bastırmış katılıyordu. Bu ıssız yerde bir ihtiyarla beraberdi ve adamın kafası radyoya dönüşmüştü. Tanrım, bu Ripley'in ister inan ister inanmasından daha ilginçti. Canavar güldü, inledi, ağladı, katıldı. Sonra yaşlı adam nasırlı avucuyla ona müthiş bir tokat attı. Küçük bir çocuk gibi tokatlanmak Dugan'ı şaşırttı. Hem bu şaşırma hem de can acısı sinir krizinin sona ermesini sağladı. Eve bakarak gözlerini kırpıştırdı, elini yanağına götürdü. Eve sert bir sesle bu ben kentten kaçmadan 1,5 hafta önce başladı diye açıkladı. Kafamda müzik sesleri çınlıyordu. Eski Garrick çiftliğine doğru gittiğim zaman sesler iyice yükseliyordu. Bu noktanın üzerinde daha önce durmalıydım ama bunu yapmadım. Sesler şimdi daha güçlü, her şey öyle. Onun için sinir krizinizle ilgilenecek zamanım yok. Kendinizi toplayacak mısınız? Dugan kızardı. Bu kırmızılık Eve'in elinin yüzünde bıraktığı izleri örttü. Yaşlı adamın kendisinden çok üstün olduğunu düşündü. Evet evet, toplayacağım. Artık burada bir şeyler olduğuna inanıyor musunuz? Haven'da çok şeyin değiştiğine. Evet, ben Dugan yutkundu. Evet. İyi. Eve gaza daha da bastı. Bu şey kentte herkesi değiştiriyor Bay Dugan. Benden başka herkesi. Ben kafamda müzik sesleri duyuyorum ama hepsi o kadar. İnsanların kafalarından geçenleri okuyamıyorum. Aklıma parlak fikirler de gelmiyor. Fikirler mi? Ne biçim fikirler? Her türlüsü. Cip gitgide hızlanıyordu. İşin kötüsü olanları kanıtlamak için elimde bir tek delil bile yok. Hiç yok. İyice kaçırmış olduğumu düşündünüz değil mi? Dugan başını salladı. Öndeki panele sıkıca tutulmuştu. Yine midesi bulanmaya başlıyordu. Güneş çok parlaktı. Ön cam ve krom çerçeveler göz kamaştırıyordu. O gazeteciyle hemşireler de öyle düşündüler. Ama şu ormanda bir şey var. Gidip onu bulacağım. O nesnenin fotoğraflarını çekeceğim. Sizi Haven'dan çıkaracağım. İkimiz olanca sesimizle bağırarak konuşacağız. Belki torunum David'i geri getirmenin yolunu bulacağız. Belki de bulamayacağız. Ne olursa olsun burada neler oluyorsa onları engelleyeceğiz. Çok geç kalmadan bunu yapmak zorundayız. Cip daha da hızlandı. Dugan dişlerinin arasından daha ne kadar var diye sormayı başardı. Yine kusacaktı hemen. Sadece gidecekleri yere erişince kadar kendini tutabileceğini umuyordu. Ev eski Garrick çiftliği dedi. En fazla 1,5 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Dugan şükürler olsun diye düşündü. Anderson o Jim değil dedi. Jim verandada sızdı. Adley McKean nereden biliyorsun diye sordu. Onun kafasının içini göremiyorsun ki. Ah görebiliyorum, bunu her gün biraz daha iyi başarıyorum. Jim hala verandada, bana inanın. Kayakla ilgili bir rüya görüyor. Diğerleri bir an Anderson'a sessizce baktılar. 12 kişi Metodist Kilisesi'nin karşısında Haven Lokantası'nın önünde duruyorlardı. Sonunda Joe Summerfield, öyleyse kim o diye sordu. Anderson mırıldandı. Bilmiyorum ama o Jim değil. Ayaklarının üzerinde hafifçe yalpalıyordu. Artık 37 değil, 50'sinde gibi gözüküyordu. Gözlerinin altında bitkinliğin neden olduğu kara halkalar vardı. Ama adamlar bütün bunların farkında değilmiş gibiydiler. Kilisedekiler ilahi söylüyorlardı. Kutsal, kutsal, sana tapıyoruz. Dick Allison birdenbire ben o adamın kim olduğunu biliyorum diye açıkladı. Gözleri duyduğu nefret yüzünden garipleşmiş, bulanıklaşmıştı. Bir tek kişi olabilir. Bu kentte kafasında maden olan bir tek kişi vardı. Newt bağırdı. Eve Hillman, tanrım. Jude Tarking'den hemen harekete geçmeli izledi. Köpekler oraya yaklaşıyorlar. Adley, dükkandan birkaç silah getir. Peki. Anderson, silahlanın ama onları kullanmayın diyerek adamları teker teker süzdü. Eğer o adam Hillman'sa onu vurmayın, polisi de, özellikle polisi. Haven'da bir mesele daha çıkması hiç iyi olmaz. En azından her şey tamamlanmadan, gelişme sona ermeden. Beach, ben de borumu alayım dedi, yüzü heyecanından ifadesizleşmişti. Anderson onu omuzlarından yakaladı. Hayır efendim, mesele çıkmasın dediğim zaman polislerin ortadan kaybolmalarını da kastediyordum. Diğerlerini tekrar süzdü, sonra da Dick Allison'a baktı, adam başını salladı. Dick Hillman'ın ortadan kaybolması gerekiyor dedi, başka çare yok. Ama belki bunun da bir zararı olmaz. Eve deli ve deli bir ihtiyar aklına estiği zaman türlü şey yapabilir. Buradan ayrılır, Utah'da, Zion'da ya da Idaho'da Grand Forks'a yerleşir. Kıyamet gününü orada bekler. Polis de bir olaya neden olacak ama burada değil, Derry'de. Ayrıca bu herkesin anlayabileceği bir olay olacak. Artık hiç kimse yuvamıza pisleyemeyecek. Haydi Jude, silahları al. Bobby, sen kamyonetinle lokantanın arkasına git. Newt, Adley, Joe, siz benimle geleceksiniz. Sen de Bobby ile gideceksin Jude. Geri kalanınızsa Kylie'nin Cadillac'ına binecek. Haydi bakalım. Harekete geçtiler. Fışşt! Yine o eski rüya. Ama buna yeni birkaç ayrıntı eklenmişti. Çok garip ayrıntılar. Kar pembeydi kanlar yüzünden. Bu kanlar kendisinden akıyordu, kahretsin. Onun gibi bir ay yaşın bu kadar kanı olabileceği kimin aklına gelirdi? Hızla yamaçtan iniyorlardı. Gardiner için fazla hızlı. Ayrıca o kanlı karlar da aklını karıştırıyordu. Üstelik kendi kanıydı bu. Gardiner başını kaldırıyor, yamaçta bir cipin durduğunu görüyordu. Biri haykırıyordu. Bobby'ye engel ol Jim, Bobby'ye engel ol. Ama Gardiner'ın bunu yapmasına gerek yoktu. Çünkü bu bir rüyaydı. Son haftalarda bu düşe iyice alışmıştı. Zaman zaman kafasında çınlayan müziğe de alıştığı gibi. Bu bir rüyaydı, yamaçta duran cip de yoktu. Taşıt Bobby'nin bahçe yoluna giriyordu. Bu bir rüya mı yoksa gerçek mi? Gardiner hayır diye düşündü. Bu soru ters, doğru soru bunun ne kadarı gerçek olacaktı? Taşıt'ın kromları ışığın Gardiner'ın gözlerine yansımasına neden oluyordu. Yüzünü buruşturarak verandanın parmaklığını eliyle araştırdı. Hayır, bu rüya değil. Mevsimlerden yaz ve sen de Haven'dasın. Hemen hemen her şeyi hatırlıyordu. Her şey bulanıktı ama yine de hatırlıyordu. Bobby'nin evine döndüğünden bu yana bilincini yitirmiyordu artık. Kafasında müzik yankılanıyordu ama kendini kaybetmiyordu. Bobby cenazeye gitti. Az sonra dönecek ve kazıya devam edeceğiz. Bütün bunları anımsıyordu. Belediye binasının saat kulesinin kocaman bir kuş gibi havalandığını da. Ellerini parmaklığa dayayarak kanlı ve bulanık gözleriyle cipe baktı. Sefiller mahallesinden kaçmış birine benzediğinin farkındaydı. Sonra şoförün yanındaki adam başını çevirdi ve Gardiner'ı gördü. Öyle iri yarıydı ki bir peri masalından çıkmışa benziyordu. Güneş gözlüğü takmıştı. Gardiner bu yüzden onunla göz göze gelip gelmediklerini anlayamadı. Ama bu da önemli değildi. Bu bakışları tanıyordu. Yüzlerce gösteriye katıldığı için, sarhoş olup tutuklandığı için. Sonunda polis geldi diye düşündü. Bu düşüncede üzüntü ve öfke vardı ama daha çok rahatlamıştı. Hiç olmazsa o an için. O bir polis. Ama cipin içinde ne işi var? Tanrım, şu suratın kocamanlığına bak. Bir ev kadar iri. Herhalde rüya görüyorum. Öyle olmalı. Cip durmadı. Bahçe yolundan ilerleyerek gözden kayboldu. Gardner artık ancak motorun omurtusunu duyuyordu. Arkaya doğru gidiyorlar, ormana. Ah, her şeyi bildikleri anlaşılıyor. Tanrım, eğer hükümet gemiye el koyarsa... O eski endişeyi duydu. Sersemce rahatlığı kayboldu. Endişenin yerine o eski marazi öfke aldı. Kafasının içinden "Hey Bobby" diye haykırdı. "Hemen buraya gel." Burnundan kanlar fışkırdı. Sendeleyerek bitkince geriledi. Tiksintiyle yüzünü buruşturarak mendilini aradı. Bunun ne önemi var zaten? Bırakalım gemiyi, onlar alsınlar. Ha onların eline geçmiş, ha Bobby'nin. İkisi de kötü. Ve bunu sen de biliyorsun. Polis gemiye el koyarsa ne olur? Geminin Bobby'yi de bütün kentlileri de polis haline soktuğunu biliyorsun. Özellikle Bobby'nin yakın dostlarını. Gece geç vakit buraya getirdiklerini. Bobby o sırada uyuduğumu sanıyor ve o adamları sundurmaya götürüyor. Bu iki kez oldu. Sabaha karşı 3'te Bobby derin bir uykuya daldığımı sanıyordu. Çok çalışma, içki ve valyum yüzünden. Evet, şişedeki hapların sayısı azalıyor. Ama onları içtiğim için değil, her gece bir hapı tuvalete atıyorum. Neden böyle sinsice davranıyordu? Nedenini bilmiyordu. Pazar günü öğleden sonra gördükleri konusunda Bobby'ye yalan söylemesinin nedenini de. Her gece valyum hapını klozete atmak yalan söylemek sayılmazdı. Bobby ona açık açık ilacı içip içmediğini sormuyordu çünkü. Sadece şişeye bakıyor ve hapların azaldığını görüyordu. O zaman yanlış bir sonuca varıyor, Gardner da bunu düzeltmiyordu. Anderson'ın vardığı diğer sonucu da düzeltmediği gibi. Bobby onun derin derin uyuduğunu sanıyordu. Oysa aslında uykusuzluk çekiyordu Gardner. Ne kadar içerse içsin fazla sızmıyordu, bu yüzden kafası çok sersemdi. Sabaha karşı büyük bir arabanın farları misafir yatak odasının duvarlarında kaydığı zaman dışarı bakmış ve avluya büyük bir Cadillac'ın girdiğini görmüştü. Mafya olmalı diye düşünmüştü. Sabahın 3'ünde ormanların ortasındaki bir çiftliğe Cadillac'la kim gelir? Ama verandanın ışığı yandığında arabanın plakasını görmüştü. Kyle 1. Mafyanın isimli plakalar kullanmaya meraklı olduğunu sanmıyordu. Anderson arabadan inen 4 erkekle bir kadına katılmıştı. Giyimliydi ama ayakları çıplaktı. Gardner adamlardan ikisini tanıyordu. Yerel gönüllü itfaiye örgütünün başı Dick Allison ve Cadillac'ın sahibi olan emlakçı Kyle Archenborg. Diğer iki adam da ona yabancı gelmiyordu. Kadın ise Hazel McCready'ydi. Bobby birkaç dakika sonra onları sundurmaya götürmüştü. Kapısında koskocaman kilit olan yere... Gardner belki ben de oraya gitsem iyi olur diye düşünmüştü, neler olduğunu görürüm. Ama onun yerine tekrar yatmıştı. Sundurmaya yaklaşmak bile istemiyordu, korkuyordu oradan. Sonunda yeniden dalmıştı. Ertesi sabah çiftlikte ne Cadillac vardı ne de Bobby'nin ahbapları. Anderson her zamankinden daha neşeliydi. Eski Bobby'ye daha çok benziyordu. Gardner da kendini rüya gördüğüne inandırmıştı. Ama birkaç gece önce Kyle Beer yine gelmişti. Arabadan aynı insanlar inmiş ve Bobby ile birlikte sundurmaya girmişlerdi. Gardner Anderson'ın salıncaklı iskemlesine çökerek viski şişesine uzandı. İçki midesini ısıttı, sonra sıcaklık bütün vücuduna yayıldı. Cipin omurtuları hafifliyordu artık, rüyada bir sismiş gibi. Belki de rüyaydı. Son zamanlarda Gardner'a her şey öyle gözüküyordu. Ama rüya değildi. Kyle bir plakalı Cadillac'la gelenlerin de rüya olmadıkları gibi. Onlara ne aşısı yapıyorsun Bobby? Haven'daki diğer dahilere oranla daha da gelişmeleri için onlara ne uyguluyorsun? Eski Bobby böyle adice bir şey yapmazdı. Ama bu yeni ve geliştirilmiş model Bobby bunu yapabiliyor. Bunların cevabı nedir? Cevap var mı? Gardner heyecanla "Her taraf iblislerle dolu" diye bağırarak şişeyi başına dikti. Sonra da verandanın parmaklığının üzerinden çalıların arasına attı. "Her taraf iblislerle dolu" diye tekrarlayarak sızdı. Jip Anderson'ın bahçesinde çapraz damasına ilerliyor, dev mısırları ve ay çiçeklerini deviriyordu. "Butch, o adam bizi gördü," dedi. Eve direksiyonla boğuşuyordu. "Vız gelir, kentte olduğumuzu hala bilmiyorlarsa o zaman her konuda yanılmışım demektir. Bakın bakın, size söylemedim mi?" Ağaçların arasından çukurlarla dolu geniş bir toprak yol uzanıyordu. Adamın yüzü kan içindeydi. Dugan yutkundu, kendini zor tutuyordu, başı zonkluyor, dişlerindeki dolgular titreşiyor, midesi fena halde bulanıyordu. "Ya gömleği? Sanki biri onu, cipi durdurun, yine kusacağım." Eve frene bastı, Dugan kapıyı açarak dışarıya eğildi, toprakların üzerine sarı bir sıvıyı kustu. Sonra bir an gözlerini yumdu, dünya dalgalanıyor, dönüyordu. Kafasında sesler fısıldaşıyorlardı, pek çok ses. Jim onları gördü, yardım istiyor. "Kaç kişiler?" "İki, ciple oraya doğru gidiyorlar." "Butch, dinleyin," dedi, sesi sanki çok uzaklardan geliyordu. "Partinin neşesini kaçırmak istemiyorum ama hastayım. Çok hastayım." Öyle olacağını biliyordum. Eve'in sesi upuzun bir koridorda yankılanıyormuş gibiydi. Butch doğrulmayı başardıysa da artık kapıyı kapayacak kadar bile gücü kalmamıştı. İhtiyar ekledi. "Bağışıklık kazanacak zamanınız olmadı ve şimdi etkinin en güçlü olduğu yerdeyiz. Dayanın, size yararı olacak bir şey var. Daha doğrusu ben öyle sanıyorum." Eve arkadaki çuvalı öne çekti. Dugan'a bir göz attı. Adamın hali hiç hoşuna gitmedi. Canavarın suratı bal mumu gibiydi. Gözlerini yummuştu. Göz kapakları morumsuydu. Kısa kısa, kesik kesik soluyordu. Eve bir an Dugan'ı bu hale sokan şey neden beni etkilemiyor diye düşündü. "Dayanın dostum." Çakısıyla çuvalın ağzındaki ipi kesti. Dugan hırıltılı hırıltılı "midem bulanıyor" diyerek bu kez de kahverengimsi bir sıvı çıkardı. Eve bu pis sıvıda üç dişi olduğunu gördü. Yaşlı adam çuvaldan bir oksijen maskesi çıkardı. Eğer maske etkili olmazsa bu iri yarı adam ölür diye düşündü. Maskeyi oksijen tüpüne bağlayarak Dugan'ın yüzüne baktı, sonra da endişeyle olacakları bekledi. Dugan 30-40 saniye içinde kendine gelmezse onu alıp buradan kaçacaktı. David kaybolmuştu, Hilly hastaydı. Ama bütün bunlar başını nasıl bir belaya soktuğunu bilmeyen Dugan'ı öldürme hakkını vermiyordu ona. 20 saniye geçti, sonra da 30. Eve cipi döndürmeye hazırlandı. Aynı anda Dugan inledi, sarsıldı ve gözlerini açtı. Mavi gözleri iyice irileşmişti, şaşkın şaşkın bakıyordu. Yanakları biraz pembeleşir gibi olmuştu. "Ne oluyor?" Elini maskeye uzattı. Eve artrozden parmakları çarpılmış iri elini Butch'unkinin üzerine koydu. "Onu çıkarmayın. Bu hava sizi zehirliyordu. Yeniden hastalanmak mı istiyorsunuz?" Canavar elini çekti. "Tüpte ne kadar oksijen var?" "Mağazadaki genç 20 dakikalık olduğunu söyledi ama arada sırada maskeyi indirebilirsiniz. Başınız tekrar dönmeye başlayınca yeniden takarsınız. İlerlemek istiyorum. Tabii siz dayanabilecek durumdaysanız. O nesne uzakta değil sanırım ve onun ne olduğunu anlamak istiyorum." Butch Dugan başını salladı. Cip tekrar sarsılarak ilerledi. Dugan etrafındaki ormana baktı. Çok sessizdi. Hiç kuş uçmuyor, bir tek hayvan bile dolaşmıyordu. Çok kötü bir şey vardı bu ormanda. Çok, çok kötü. Canavar kafasının derinliklerindeki hafif fısıltıları duyuyordu. Eve baktı. "Burada ne oluyor?" "İşte biz de bunu öğreneceğiz." Eve gözlerini bozuk yoldan ayırmadı, çuvalı karıştırarak büyük bir 45'lik çıkardı. Eskiydi, sanki Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmıştı. "Dugan sizin mi?" diye sordu. Oksijenin onu hızla iyileştirmesi şaşılacak bir şeydi. "Evet, size bunları kullanmasını öğretiyorlar değil mi?" "Öyle, ama Hillman'ın silahı antikaya benziyordu. Bu tabancayı bugün kullanmak zorunda kalabilirsiniz." Eve tabancayı canavara uzattı. "Ne?" "Dikkatli olun, tabanca dolu." İleride yol birdenbire meyilleniyordu. Ağaçların arasında bir ışıltı vardı. Güneş ışınları madeni dev bir cisimden yansıyordu. Eve fren yaptı, dehşete kapılmıştı. Dugan'ın yanı başında "Allah kahretsin" diye mırıldandığını duydu. "Bu da ne?" Eve kapıyı açarak indi. Yer hızla titreşiyordu. Burada pek çok çatlak vardı. Sonra kafatasında müthiş bir müzik çınladı. Belki 30 saniye kadar sürdü. Ama sancı öyle müthişti ki, iyi ve müzik sonsuza dek devam etmiş gibi geldi, sonra birdenbire kesildi. Dougan'ın cipin önünde durduğunu gördü. Maskeyi tekrar takmamıştı, oksijen tüpü bir elindeydi. Diğerinde ise 45'lik vardı, endişeyle Eve bakıyordu. Yaşlı adam, ben iyiyim dedi. Öyle mi? Ama burnunuz kanıyor. Demin gördüğümüz adamınki gibi. Eve eliyle burnunu silerek parmaklarına baktı, sonra kanları pantolonuna sildi. Dougan'a unutmayın dedi. Başınız dönmeye başlar başlamaz maskeyi takın. ''Merak etmeyin, takarım.'' Eve cipe doğru eğilerek yine çuvalı karıştırdı. Bir fotoğraf makinesi, ayrıca tabancayla saç kurutma makinesi arası bir şey çıkardı. Dougan hafifçe gülümsedi. ''Sizin fişek tabancası mı?'' ''Evet, maskenizi takın Bay Dougan. Renginiz uçmaya başladı.'' Canavar onun istediğini yaptı. İki adam ormandaki ışıltılı şeye doğru yürümeye başladılar. Eve cipten 15 metre kadar ileride durdu. Bu madeni cisim sadece büyük değil, dev gibiydi. Belki tümüyle ortaya çıktığı zaman bir transatlantiyi bile cüceleştirecekti. Eve sert bir sesle Dougan'a elinizi verin dedi. Canavar onun bu istediğini yaptı ama nedenini sordu. Eve içini çekti. Çünkü ödüm patlıyor. Dougan ihtiyarın parmaklarını sıktı. Eve'in artrozlu parmakları sızladı. Ama o da Dougan'ın elini sıkıca tuttu. İki adam bir iki dakika sonra yürümeye başladılar. 30. ayrımın sonu. Sayfa 252.